Ayrım 13, sayfa 579. 14. Sıra Polonya'da. 24 Ekim 1938 günü Münih'in üzerinden daha bir ay geçmemişken Ribbentrop, Berlin'deki Polonya elçisi Josef Lipski'ye Berchtesgaden'daki Grand Hotel'de 3 saat süren bir öğle yemeği verdi. Polonya'da Almanya gibi ve Almanya'nın izniyle Çekoslovak toprağından bir parça koparmıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın bir muhtırasında belirttiği gibi yemek sırasında yapılan görüşmeler çok dostça bir hava içinde geçmişti. Buna rağmen Nazi Dışişleri Bakanı hemen taşı gediğine koymakta gecikmedi. Artık Polonya ile Almanya arasında genel bir anlaşmaya varmanın zamanı gelmişti. Her şeyden önce Polonya ile Danzig konusunda görüşmek gerekiyordu. Danzig, Almanya'ya geri verilmeliydi. Ribbentrop aynı zamanda Almanya'nın Polonya koridorunu kesecek ve Almanya'yı Danzig'e ve Doğu Prusya'ya bağlayacak geniş bir karayolu ve çift hatlı bir demir yolu yapmak niyetinde olduğunu da açıkladı. Her iki yolda ülkeler üstü ekstra teritoriyal haklardan yararlanacaktı. Son olarak da Hitler, Polonya'nın Rusya'ya karşı kurulmuş olan Antikomintern Pakt'a girmesini istiyordu. Bütün tavizlere karşılık olarak da Almanya, Polonya-Almanya Antlaşması'nı 10 yıldan 20 yıla çıkarmak ve Polonya sınırlarını garanti etmek istiyordu. Ribbentrop bu sorunları elçiye çok gizli olarak açmış olduğunu belirtmeyi de unutmadı. Elçiden raporunu Dışişleri Bakanı Beck'e sözlü olarak vermesini istedi. Aksi halde haberin özellikle basına sızması ihtimali vardı. Lipski görüşmeyi Varşova'ya bildireceğine söz verdi. Ama kendi bakımından Danzig'in Almanya'ya geri verilmesine imkan göremediğini de Ribbentrop'a söyledi. Ayrıca Hitler'in son zamanlarda iki kere, 5 Kasım 1937 ve 14 Ocak 1938'de Danzig statüsünde herhangi bir değişikliği desteklemeyeceği üzerinde şahsen verdiği teminatı da hatırlattı. Ribbentrop buna rağmen cevap vermek istemediğini, ancak Polonyalılara sorunu bir daha düşünmelerini tavsiye edeceğini söyledi. Varşova hükümetinin bir daha düşünmek için zamana ihtiyacı yoktu. Bir hafta sonra 21 Ekim'de Dışişleri Bakanı Beck, kendi Berlin elçisine Almanlara vereceği cevabı ayrıntılarıyla bildirdi. Ama elçi Ribbentrop'la 19 Kasım'dan önce bir görüşme sağlayamadı. Nazilerin cevap vermeden önce Polonyalıların iyice düşünmelerini istedikleri anlaşılıyordu. Polonyalıların cevabı olumsuzdu. Bir anlayış jesti yapmak isteyen Polonya, serbest şehir statüsü konusunda varılacak bir Almanya-Polonya anlaşmasını Milletler Cemiyeti garantisinin yerine koymak istiyordu. Beck tarafından yazılan ve Lipski tarafından Ribbentrop'a okunan muhtırada şöyle deniyordu. Herhangi başka bir çözüm ve özellikle serbest şehri Almanya'ya bağlamak üzere yapılacak herhangi bir teşebbüs çatışmaya yol açacaktır. Muhtırada ayrıca Polonya ile diktatörü Mareşal Pilsudski'nin 1943'teki saldırmazlık paktı görüşmeleri sırasında Danzig sorununun Almanya'nın Polonya'ya karşı düşüncelerini gösteren en iyi bir ölçü olduğunu söylediği de belirtiliyordu. Bu cevap Ribbentrop'un hiç hoşuna gitmedi. Beck'in tutumuna üzüldüğünü söyledi ve Alman tekliflerini ciddi bir suretle ele almalarını, üzerinde çalışmalarını Polonyalılara tavsiye etti. Polonyalıların Danzig sorunu konusunda vermiş oldukları red cevabına karşı Hitler'in gösterdiği tepki daha şiddetli oldu. 24 Kasım'da Ribbentrop-Lipski görüşmesinden 5 gün sonra Silahlı Kuvvetler Başkomutanlarına yeni bir emir verdi. Çok gizli. Führer'in emridir. 21.10.1930 tarihli genelgede adı geçen 3 ihtimalden ayrı olarak Danzig serbest şehrinin ani saldırıyla Almanlar tarafından alınması için gereken hazırlıklar da yapılacaktır. 3 ihtimal Çekoslovakya'dan geri kalan bölümün tasfiyesi, Memel'in işgali ve Alman sınırlarının korunmasıdır. Hazırlıklar aşağıdaki temele göre ayarlanacaktır. İlk şart, siyasi bakımdan elverişli bir durumu kullanarak Danzig'in yarı ihtilalci yoldan işgal edilmesidir. Polonya'ya karşı savaşa girmek değildir. Siyah yazılar belgenin aslında vardır. Bu amaç için kullanılacak askerler aynı zamanda Memelland'ın işgali için ayrılan askerler olmalıdır. Böylelikle gerekirse her iki hareket de aynı zamanda yapılabilecektir. Donanma ordu harekatını denizden destekleyecektir. Silahlı kuvvetlere bağlı kolların planları 10 Ocak 1930'a kadar verilmiş olmalıdır. Beck, Almanya'nın Danzig'i almak için yapacağı herhangi bir teşebbüsün ister istemez çatışma ile sonuçlanacağını söylemişti. Ama Hitler bunun savaşsız olacağına inanıyordu. Mahalli Naziler Danzig'e hakimdiler ve Sudetler gibi emirlerini Berlin'den alıyorlardı. Orada da yarı ihtilalci bir durum yaratmak zor değildi. Böylece Avusturya'nın ve Sudetland'ın kansız olarak işgaline sahne olan 1938 yılı sona ererken Hitler yeni bir istila planı ile meşgul olmaya başlıyordu. Çekoslovakya'nın geri kalan bölümü ile Memel ve Danzig'i almaya çalışıyorlardı. Schuschnigg'i Beneš'i korkutmak kolay olmuştu. Şimdi sıra Joseph Beck'teydi. Bununla birlikte Führer yılbaşından birkaç gün sonra 5 Ocak 1939'da Polonya Dışişleri Bakanı'nı Berchtesgaden'da kabul ettiği sırada Schuschnigg'e yaptığı ve az sonra da Haça'ya uyguladığı işlemi yapmaya henüz hazır değildi. Önce Çekoslovakya'nın geri kalan bölümünün tasfiyesi gerekiyordu. Bu görüşme üzerine yazılmış olan Alman tutanağına göre Hitler'in o gün uysallığı üstündeydi. Beck'e hizmet etmeye tamamıyla hazır olduğunu söyleyerek başladı söze. Polonya Dışişleri Bakanı'nın kafasında özel bir şeyin bulunup bulunmadığını sordu. Beck kafasında Danzig sorununun bulunduğu cevabını verdi. Aynı sorunun Hitler'in kafasında meşgul ettiği belliydi. Führer konuğuna Danzig'in Alman olduğunu hatırlattı. Danzig Alman olarak kalacaktır ve er geç Almanya'nın bir parçası olacaktır dedi. Bununla birlikte Danzig için herhangi bir oldu bittinin bahis konusu olmadığını da temin etti. Danzig'i istiyordu. Koridoru kesen bir Alman kara ve demir yolu istiyordu. Eğer Beck ile kendisi eski kalıplardan kurtularak büsbütün yeni yollardan çözüm arayacak olurlarsa her iki ülkenin de çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varacaklarından emindi. Beck emin değildi. Ertesi gün Ribbentrop'a söylediği gibi Führer'le çok açık konuşmak istemediği halde Danzig sorununun çok zor bir sorun olduğu cevabını verdi. Şansölye'nin ileri sürdüğü tekliflerde Polonya için bir eşitlik görmüyordu. Bunun üzerine Hitler, Polonya'nın koridorda dahil olmak üzere Almanya ile olan sınırının antlaşmayla garanti edilmiş olmasının Polonya için büyük yararı olacağını belirtti. Bu sözün Beck üzerinde çok etki yapmadığı anlaşılıyordu. Ama sonunda sorunu yeniden düşünmeye razı oldu Beck. Polonya Dışişleri Bakanı o gece iyice düşünüp taşındıktan sonra ertesi gün Münih'te Ribbentrop'la bir görüşme yaptı. Eskiden bıraktığı halde o gün Hitler'le görüştükten sonra ilk olarak kendisini bir karamsarlığın kapladığını Hitler'e söylemesini Ribbentrop'tan rica etti. Özellikle Danzig sorunu üzerinde şansölyenin koyduğu şekilde bir anlaşmaya varmak imkanını göremiyordu. Albay Beck'in de uyanması ve karamsar bir görüşe varması bu kitapta rastladığımız birçok kimseler gibi biraz geç oldu. Birçok Polonyalılar gibi o da amansız bir Rus düşmanıydı. Fransızları da hiç sevmezdi. Çünkü 1923'te Paris'te askeri ateşeyken Fransız ordusuna ait belgeleri sattığı iddiasıyla Fransa'dan kovulmuştu. Bu bakımdan 1923'te Polonya Dışişleri Bakanı olan bu adamın Almanya'ya yönelmesi çok doğaldı. Başlangıçtan beri Nazi diktatörlüğüne karşı derin bir sevgi beslemiş, 6 yıldan çok bir süreden beri ülkesini Nazi Almanyası'na yaklaştırmaya ve Fransa ile olan geleneksel bağı gevşetmeye çalışmıştı. Almanya ile sınırı olan ülkeler içinde uzun vadede en korkulacak durumda olan Polonya'ydı. Bütün ülkeler içinde Alman tehlikesi karşısında en kör olan ülke de yine Polonya'ydı. Versay Antlaşması'nın hiçbir maddesi Danzig koridorunu kuran, Polonyalıların denize çıkışı sağlayan ve böylelikle Doğu Prusya'yı Almanya'dan ayıran madde kadar Almanları kızdırmamıştı. Eski Hansa şehrinin Almanya'dan koparılmış olması Milletler Cemiyeti'nin kontrolünde ama Polonya'nın iktisadi hakimiyeti altında serbest bir şehir durumuna sokulması da Alman halk oyunu aynı derecede kızdırmıştı. Güçsüz ve barışçı Weimar Cumhuriyeti bile bunu kabul etmemiş, bu durumu Polonyalıların Almanya'ya indirdikleri bir darbe saymıştı. General von Zecht, yukarıda gördüğümüz gibi daha 1922'de Alman ordusunun durumunu şöyle anlatmıştı. Polonya'nın varlığı Alman hayatının ana şartlarına uymaz ve Polonya'nın varlığına göz yumulamaz. Polonya bizim yardımımızla ortadan kalkmalıdır ve kalkacaktır da. Kendi iç güçsüzlükleri ve Rusya'nın girişeceği hareket sonunda Polonya'nın ortadan kaldırılması Alman politikasının ana eğilimlerinden biri olmalıdır. Ve bu amaca Rusya'nın aracılığı ve yardımıyla varılabilir. Peygamberce sözlerdi bunlar. Versay'da Polonyalılara verilmiş olan Posen ve Polonya Pomeranyası, Pomerze de dahil olmak üzere koridoru meydana getiren bütün Alman topraklarının ancak Polonya'nın Prusya, Rusya ve Avusturya arasındaki bölünüşü sırasında Prusya tarafından ele geçirildiğini Almanlar unutmuş görünüyorlar ya da bu gerçeği hatırlamak istemiyorlardı. Aslında buralarda binlerce yıldan beri Polonyalılar oturmuşlardı ve hala da nüfusun büyük bir kısmı Polonyalıydı. Versay'dan sonra ortaya çıkan uluslardan hiçbiri Polonya kadar zor günler geçirmemiştir. İlk doğum fırtınası yıllarında Polonya, Rusya'ya, Litvanya'ya, Almanya'ya, hatta Çekoslovakya'ya bile saldırgan savaşlara girişti. Çekoslovakya ile davası kömürce zengin olan Teşin bölgesiydi. 150 yıl kadar siyasi özgürlükten yoksun kalan ve böylelikle modern yönetim altında tecrübesi olmayan Polonyalılar sürekli bir hükümet kuramadılar. Kendi ekonomi ve tarım sorunlarını çözmeye başlayamadılar. 1918 ihtilalinin kahramanı Mareşal Pilsudski 1926'da Varşova üzerine yürüdü. İktidarı ele aldı. Eskiden sosyalist olduğu halde kendi diktatoryası altında yavaş yavaş garip bir demokrasi rejimi kurdu. 1935'te ölümünden önce yaptığı işlerden biri de Hitler ile bir saldırmazlık paktı imzalamak oldu. Önce de anlattığımız gibi 26 Ocak 1934'te imzalanan bu pakt, Fransa'nın Almanya'nın doğu komşularıyla kurmuş olduğu ittifak sistemini yıkan ve Milletler Cemiyeti ile bu cemiyetin dayandığı ortak güvenlik fikrini sarsan ilk hareket oldu. Pilsudski'nin ölümünden sonra 1. Dünya Savaşı sırasında Pilsudski'nin Rusya'ya karşı dövüşen eski Polonya Lejyonu liderleri yani Küçük Albaylar grubu Polonya'yı yönetmeye başladılar. Bunların başında Smigli Ritz adında biri vardı. Ritz iyi bir askerdi ama devlet adamı değildi. Dışişleri Albay Beck'e bırakılmıştı. Bu yüzden dış politika 1934'ten sonra gittikçe Almanlara yaklaşmaya başlamıştı. Bu bir intihar politikasıydı. Nitekim Versay sonunda kurulan Avrupa'da Polonya'nın durumuna bakan bir insan, Polonyalıların 19. yüzyıldan ondan önceki yüzyıllarda olduğu gibi milli karakterlerinde bulunan bir akıntıya kapılarak kendilerini yok etmeye çalıştıklarını ve yine eskiden olduğu gibi bu dönemde de en büyük düşmanlarının kendileri olduklarını görecekti. Danzig ve koridor var oldukça Polonya ile Nazi Almanyası arasında sürekli bir barış olamazdı. Polonya İki dev komşusu Rusya ve Almanya ile başa çıkmaya çalışacak kadar güçlü değildi. Polonya'nın Sovyetler Birliği ile ilişkileri 1920'den beri zaten sürekli olarak bozuktu. Polonya o yıl Dünya Savaşı'ndan yorgun çıkmış ve iç savaşla gücünü yitirmiş olan Rusya'ya saldırmış, iki devlet arasında şiddetli çatışmalar olmuştu. Bu savaşın sonunda Polonya, doğu sınırını Sovyetler Birliği'nin zararına olarak etnografik Gurzon hattının 200 kilometre doğusuna aldı. Böylelikle 4,5 milyon Ukraynalı ve 1,5 milyon beyaz Rus Polonya yönetimine geçti. Bundan ötürü Polonya'nın ne batı ne de doğu sınırlarını ne Almanya ne de Rusya kabul ediyordu. Berlin ile Moskova 1939'da birbirlerine yaklaşmaya başladıktan sonra Batı demokrasilerinin bu gerçeği göremedikleri anlaşılıyor. Bu kadar amansız Rus düşmanı olan bir ülkenin dostluğunu kazanmak ve ayrıca onu Cenevre ve Paris'ten ayırmak ve böylelikle Versay sistemini yıkmak fırsatını ele geçiren Hitler, kendi teşebbüsüyle 1934'te Polonya-Almanya paktını gerçekleştirmişti. Pakt Almanya'da pek iyi karşılanmamıştı. Zekt'in gününden beri Ruslardan yana ve Polonya düşmanı olan Alman ordusu paktı tutmadı. Ama pakt bir süre için Hitler'in işine yaradı. Polonya'nın sevimli dostluğu ona ilk başarılarını sağlamaya yaradı. Rene yeniden girdi. Avusturya ile Çekoslovakya'yı haritadan sildi. Almanya'yı güçlendiren, Batı'yı güçsüzlendiren ve Doğu'yu tehdit eden bütün bu çıkışları Varşova'daki ahbap albaylar zevkle ve anlaşılmaz bir körlükle seyrettiler. Polonya Dışişleri Bakanı yeni yılın hemen başlangıcında Hitler'in istekleri karşısında kendisinin dediği gibi karamsarlığa düşmüştü. Ama ilkbaharın başlarında durumu daha da kötüleşmişti. Gerçi Hitler 30 Ocak 1939'da Reichstag'da verdiği yıl dönümü söylevinde Almanya ile Polonya arasındaki dostluktan çok iyi kelimelerle söz etmiş ve bu dostluğun Avrupa'nın siyasi hayatındaki güven etkenlerinden biri olduğunu açıklamıştı. Ama Ribbentrop bu söylevlerden 4 gün önce Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında bu konuda daha açık konuşmuştu. Hitler'in Danzig ve koridordan geçecek ulaşımla ilgili isteklerini Beck'e bir daha hatırlatmış, bu isteklerin çok ılımlı oldukları üzerinde direnmişti. Ama Alman Dışişleri Bakanı ne bu sorunlara ne de Polonya'nın Rusya'ya karşı Antikomintern Pakt'a katılması üzerindeki direnmelerine doyurucu bir cevap alabilmişti. Albay Beck dostlarına karşı ihtiyatlı davranıyordu ama aslında kıvranmaya başlamıştı. 26 Şubat'ta Varşova'daki Alman elçisi Beck'in Mart'ın sonunda kendisini Londra'ya davet ettirmeye çalıştığını ve bundan sonra da Paris'e gidebileceğini Berlin'e bildirdi. Polonya geç kalmıştı ama Moltke'nin raporunda bildirdiği gibi Danzig sorunu üzerinde Almanya ile çatışma çıkmasından korktuğu için Batı demokrasileriyle ilişki kurmak istiyordu. Adolf Hitler'in azgın iştahını doyurmaya çalışmış olan herkes gibi Beck'in de artık gözü açılmaya başlamıştı. Hitler 15 Mart'ta Bohemia ile Moravya'yı işgal ederek askerlerini Slovakya'nın bağımsızlığını korumaya gönderince gözü büsbütün ve sonsuzca açıldı Beck'in. Polonya o sabah hem kuzeyde Pomerania ve Doğu Prusya sınırlarında hem de güneyde Slovakya sınırı boyunca Alman ordusuyla karşı karşıya bulunduğunu gördü. Bir gece içinde askeri durum bozulmuştu. 21 Mart 1939 Avrupa'nın savaşa doğru ilerleyişinde her zaman hatırlanacak bir gündür. O gün Berlin'de, Varşova'da ve Londra'da sıkı bir diplomasi faaliyeti vardı. Fransız Cumhurbaşkanı yanına Dışişleri Bakanı Boni'yi alarak İngiltere'nin başkentine yüksek kademede bir görüşme yapmaya gitmişti. Chamberlain Fransızlara her iki ülkenin Polonya ve Sovyetler Birliği ile birleşerek dört devletin Avrupa'da bir saldırıyı önlemek üzere hemen birbirlerine danışacaklarını bildiren resmi bir bildiri yayımlamalarını teklif etti. Üç gün önce de Litvinov bir yıl önce Anschluss'tan sonra yaptığı gibi bir Avrupa konferansı teklif etmişti. Bu sefer Fransa, İngiltere, Polonya, Rusya, Romanya ve Türkiye bir araya gelerek Hitler'i durduracaklardı. Ama İngiliz başbakanı bu fikri zamansız bulmuştu. Moskova'ya güvenemiyor, en fazla yapacağı şeyin Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere bir dört devlet bildirisi yayımlamak olacağını düşünüyordu. Chamberlain 26 Mart'ta yazdığı özel bir mektupta şöyle diyor: Rusya'ya hiç güvenmediğimi itiraf etmeliyim. İstese bile iyi bir taarruza geçebileceğine hiç inanmıyorum ve amaçlarına da güvenmiyorum. Ayrıca Polonya, Romanya ve Finlandiya gibi küçük devletler kendisinden nefret etmekte ve şüphelenmektedirler. Felling, The Life of Neville Chamberlain, sayfa 603. Chamberlain'ın teklifi aynı günde, yani 21 Mart'ta İngiliz elçisi tarafından Varşova'da Beck'e sunuldu. Bildiriye Rusya'nın da katılması bahis konusu olduğu için teklif biraz soğuk karşılandı. Polonya Dışişleri Bakanı Chamberlain'dan çok Sovyet Rusya'dan kuşkulanıyordu. Bundan başka Chamberlain'ın Rus askeri yardımından değersizliği üzerindeki görüşüne de katılıyordu. Nitekim bu görüşünü felaket gününe kadar da hiç değiştirmedi. Ama 21 Mart gününün Polonya için en önemli olayı Berlin'de geçti. Ribbentrop, Polonya elçisinden öğle üzeri kendisine gelmesini rica etti. Lipski'nin sonradan verdiği raporda belirttiğine göre, Alman Dışişleri Bakanı kendisine karşı ilk olarak soğuk davranmakla kalmadı, aynı zamanda saldırıya da geçti. Führer'in Polonya'nın tutumuna gittikçe şaştığını söyledi. Almanya, Danzig ve koridordan geçecek olan kara ve demir yolu konusundaki isteklerine doyurucu bir cevap istiyordu. Polonya ile Almanya arasında sürekli dostluk ilişkileri kurulması zorunluydu. Ribbentrop, Polonya'nın Rusya ile Almanya arasında orta bir yol tutamayacağını açıkça belirtmişti. Polonya için tek kurtuluş yolu Almanya ve Almanya'nın Führer'i ile akıllıca bir ilişki kurmaktı. Ortak bir Sovyet düşmanı politika izlenmesi de bunun içindeydi. Ayrıca Führer, Beck'in kısa bir zaman içinde Berlin'e gelmesini arzu ediyordu. Bu arada Ribbentrop, Polonya elçisinin hemen Varşova'ya gidip durumu kendi Dışişleri Bakanı'na şahsen söyledi. Ribbentrop, Hitler ile yapılacak görüşmenin geri bırakılmamasını tavsiye etti. Yoksa şansölyenin bu davranıştan Polonya'nın tekliflerini reddettiği sonucunu çıkarabileceğini söyledi.